asıl esastır, madde ona tabidir. Hem de onunla kaimdir. Madde hayatla kaimdir. Hayatı giderin, maddesi dağılır. Belli ki merkez nedir? Hayattır. Hayatın da cevheri ruhtur. Bakınız. Ruh insanlarda ve hayvanlarda vardır. Hayat her canlıda mevcuttur. Nebatatla ilgili bütün onları ilgilendiren nebati hayat mertebesi ruh sahibi olanlarda öyle küçülmüştür ki, öyle bir zayıf hale gelmiştir ki ruhu taşıyan insanların o hayat sıfatı olur. Hocam, ruh merkezdir ve cevherdir. Bak bütün nebatat, etrafıyla münasebete geçtiği, alemle irtibata geçtiği hayat mertebeleri ne kadar şumullü ve alanları geniştir. Ruh sahibi olanların yanında o hayat sadece bir vasıftır. Askerler deyince ne anlıyoruz? Askeri hayat anlıyoruz. Er de girer, general de girer. Biz askerler derler, değil mi? Askerler bundan memnun değil, şimdi memnun oluyorlar. Önce de memnun olmazlardı. Asker böyle düşünmüyor. Askerlikle alakalı umumi bir ifade bir general için sıfat olarak kalır. General dedin mi askerliği içerisinde bulundurur illa. Ama onbaşı dedin mi askerdir, yüzbaşı değildir. Binbaşı hiç değildir. Generalin semtinden geçemez. Bakın ne kadar basit bir şey ki. Askerlik tabiri onbaşıyı ifade eder ama bir eri yüzbaşının semtine uğramaz. İşte bu askerlik mefhumu Genelkurmay Başkanlığı'nın yanında sıfat olarak kalıyor, basitleşiyor. Aynen bunun gibi. Bütün o nebatatın hayatı ne kadar şumullu olursa olsun ruh taşıyan Genelkurmay Başkanlığı'nın kurmay özelliğinde olan insanın hayat çerçevesi içerisinde bir sıfat olarak basitleşiyor. Bir hurdebini huveyn yani bir mikroskopla görülebilecek kadar küçük bir canlı. Havası hamsesiyle onların da beş duygusu var. Görür, işitir, dokunur, bakın. Koklar, neyse. İnsanın havasını muvazene edersen, görürsün insan ondan ne derece büyükse, havası o derece onunkinden aşağı. İnsanın maddeten, cismaniyetinin büyüklüğü, bir de terbiyeden geçmemişse ruhunu darlandırır. Ruhu ona tabi gibi olur. Bedenin gittiği yere ruh esasında ruh hakimdir. O terbiyeyi biz yapamayınca ruh bedende mahkum olarak yaşıyor. Hakimi mahkum hale getiriyoruz. Onun için üstadımızın bir cümlesi var. Bir insan Allah'a halis bir kul olursa bakın Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Yerde halife olur. Allah'ın Celle Celaluhu alemdeki tasarrufunun bir özelliğini yerde gösterir. Niye? Allah'a halis bir kul olursa. Kulluk mertebesini fazla işletemediğimizden dolayı fenlerle biz bunu bir derece basitlerini gösteriyoruz. Demek ki insan ubudiyette ve fazilette merhale kat ettikçe vücudunun tasarrufundan çıkıyor, çevreyi de tasarrufu altına alıyor. Bir de eğer manen bu işin hakimiyeti kendindeyse, maddi tasarrufun içinde manevi tasarruf da vardır. Sahabelerde olduğu gibi. Hem ülkeyi idare ediyor, hem de kalplere, gönüllere giriyor. Teslimiyet vicdanen de ortaya çıkıyor. Bir kuru idare var, bir de batını olarak onun maneviyatının kalplere gönüllere sirayet etmesiyle vicdani yaklaşım var. Bu sahabede böyleydi. Peygamberlerde de böyledir. Diğer insanlarda maddi idare vardır hakimiyet. Manevi idare olmayabilir. Şimdi eğer diyor o mikrobun hassas duyguları ve özellikleri şimdi bakın biz mikrobu görmüyoruz. Mikrop rızkını görüyor. Yavrularını büyütüyor. Sesini işitiyor, ihtiyacını gideriyor. O küçük alanda Cenab-ı Hak Yunus'a münasebet nasıl kuruyor? Eğer diyor üstadımız, o mikrobun beş duygusuyla insanın duygularını, beş duygusunu muvazene edersen, görürsün insan ondan ne derece büyükse, mikroptan ne kadar büyüyüz, o derecede bizim duygularımızın keskinliği ondan o derece aşağıdır. Bazen okyanusta giden kaptanlara sorun. Bazen uzaktan bakarız, büyük bir kara parçası ve ada parçası gibi bir şey görürüz. Ya bu adanın burada ne işi var? Meğer balinaymış. Böyle çıkar, durur, 200 ton geliyor bir mavi balina. 200 ton. Onu bir kara parçası zannederiz. Şimdi bunun üzerine yük yükle, bana mısın demez. Filin üstüne ev yapıyorlar devenin üzerine. Hedveç deniyor onlara bak. İçinde adam oturuyor gidiyor. Sen o evi bir koyun üstüne yapamazsın. Madde küçüldükçe içteki hassasiyet de ne keskinleşir. Madde büyüdükçe hassasiyet de ne? Mesela cahil bir insan hassasiyeti ne kadardır? Sıfır. Çünkü avamın hissiyatı üstad hevamın hissiyatı gibidir. Böceklerin hissiyatı gibidir. Şu derste cahil bir insan, affedin, tarif için söylüyorum. Gelse dinlese, evet, bir şey işittiğini zanneder. Ama şu dersin yüzde kaçını anlayabilir. Bu dersi size yapıyoruz. Bir şeyler anlıyorsunuz. Şurada uçan bir sineğe ders tamamen kapalıdır. Hevamdır çünkü. Demek ki ilim ne kadar ilerlerse marifet nüfuzu o kadar artıyor. Herkes tıptan bir şeyler anlar. Ama uzmanı daha hassas noktalara gider. Daha ince meselelerden bahseder. Herkes göz hakkında bir şey söyler. Ama bunun göz profesörü konuşsa hassas arada nasıl girdiğini düşününüz. Aynen bunun gibi. İlim adamları, alimler, bir de maneviyatları varsa ilminin gittiği alanda nasıl ihata alanın içerisine alıp onlardan rahat bahsediyorsa, maneviyatı varsa onları manen de öyle idare eder. Kalbi hakimiyette kurar. Allah indinde müeyyet olan şeyhler, evliyalar, vasfiyalar vazifeyi ifa ederken murakabeyle müritlerini de kontrol ederler. Fakat bunu bilmeyenler inkar ederler. Şimdi cep telefonları çıktı adama 15-20 santimetre şeyle söyleyin farkla adamın yerini bulabiliyorsun. Bak maddi bir şey bile İnkişaf ettiği zaman kimsenin gözünden bir şey kaçmıyor. Ya bunun maneviyatı da var. Daha kolay yoldan, daha hoş, daha maliyeti sıfır, yan tersiri de yok. Eski şeyhler, büyük insanlar idare ettiği müritlerini ve cemaatlerini böyle murakabe ederlermiş. Kımıldayamaz o insan. Murakabe edildiğini bilir. Gafletten dolayı insanlar bunu unutuyor. Allah tarafından her an murakabedeyiz. Takip ediliyoruz. Bu takibin müeyyidesi her zaman önümüze gelmez. İmtihan dünyası olduğundan dolayıdır. Ama insan bunun şuurunda olmalı. O kuvveyle işitir kardeşinin sesini. Hem de görür rızkını. O küçük canlı, mikroorganizma. Kardeşini görüyor, rızkını görüyor. Ondan alışverişini yapıp muhabbet ediyor. Aile kuruyor. Yaşıyorlar, koloni haline geliyorlar. Bunu neyle yapıyor? Hissiyatıyla yapıyor. Bırak siz onun hissiyatını, kendisini bile göremezsiniz. Bırak sülalesini göremezsiniz bu gözle. Ama orada işini görüyor. Gel insan kadar büyüse, bu canlı, bu özelliğiyle beraber insan kadar olsa yok mu? Aha sana şeyh işte. Aha sana bir evliya. Derinden derine. Kimse hissetmiyor. Organizasyonu yapar, sistemini kurar, davasını da geliştirir. Gel insan kadar büyüse, havası hayret feza, hayatı şöyle feşan, rüyeti de berk asa, şimşek gibi. Bir nur asumani, her tarafı ışıklandıran nur gibi olur. İnsan, bir kütle-i mevattan bir zihayat değildir. İnsan, cansız materyalden oluşmuş, materyallerden oluşmuş bir canlı değil. İnsanın temel taşları da canlıdır. Kendisi canlı olduğu gibi, hücreleri de canlı. Atomların da hareketi var. İnsanın da hareketsiz hiçbir şey yok. Kainatta da hareketsiz hiçbir şey yok. Hayat her tarafta var. Ama mertebe mertebe. Hareketi olanın hayatı olur. İnsan bir kitle-i mebattan bir zihayat değildir. Belki de milyarlarla zihayat hücreatında mürekkep ve zihayat bir hücre-i insani. Yani insanla bir hücreye benzetirsek, hücrenin nasıl organelleri var, çalışıyorsa, insanın da vücudunda ne varsa hep hayatlı, hep hayattardır. Bazılarında hayat nebatidir, bazılarında hayvanidir, bazılarında insani, bazılarında imanidir. İnsanda mertebe. Nebatat hayatında olan da insan ama nebatat mertebe hayatında yaşıyor. Sadece yiyip içiyor ve büyüyor. Hayatındaki en asgari dereceye tabi olmuş. Kendi hayatında Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hayat mertebelerinin en alt seviyesini yaşayan binlerce insan var. Yiyor, içiyor ve büyüyor. Bitkiler de böyledir. Ve ölüyor. Başka bir iş yok. Ama 7 milyar insan yaşıyor. Bakın nebat hayat mertebesi nerelerde? Sadece bu hayat mertebesi bitkilerde değil ki. İnsanlar da aşağı düşmüş, onların hayat seviyesinde yaşıyor. Bir bitki çevreden ne anlarsa, sen bakma zengin olmalarına, bakma devlet idare etmelerine, bakma profesörlüklerine, onların Allah indindeki anlayışlarına bakın, nebatat seviyesinde, başka bir şey değil. Çünkü amaçtan, gayeden yüksek hayat mertebelerinin haberi yok. Bir kısmı vardır. Hayvan hayat mertebesinde yaşar. Üzülür, sevinir, çoğalır, endişe duyar, kendini korur, sülalesini korur. Hayvanlar da böyledir. Ağaç kendini korur, yandaki komşusunu koruyamaz. Sıra bana geliyor demez. Hayvan kendini korur, yavrusunu korur. Ama öbürünü koruyamaz. Bak, hayvani hayat bitkiden ileri, insanlıktan çok aşağı. Bir grupta var ki bunlar gibidir. Yemenin içmenin yanında bir de büyür, gelişir, endişe duyar, zevk eder, menfaatini korur, çevresini korur. İnsandan mertebe olarak aşağıdır. Hayvan derece hayatını yaşar, bitirir gider. Sermayeyi böyle zayi eder. Bir grubu da vardır ki akıl mertebesine çıkar. Hayvandan bir üst mertebedir. İdare eder dünyayı. Sebepleri hazırlar. İmkanları toplar. Lider olduğunu zanneder. Dünyayı kontrol ettiğini zanneder. Akıl mertebesi, uzayları gezer. İlimleri, fenleri geliştirir. Hayvandan yukarıdır, müminden aşağıdır. Müminden aşağıdır. O da akıl mertebesinde insan hayatında geziyor. Hakiki insaniyet İslamiyettir. İnsan İslamiyetle hakiki insan olur. Bir de iman mertebesi vardır ki uzayı gezer ama cenneti göremez o. Kabre giren adamı yok oldu zanneder. Toprağa bakar, altını göremez. Fen oraya kadar gider. Ama iman ve din onların cennet bahçesi olduğunu, ölümden sonra ebedi bir hayatın olduğunu, her yerde canlının yaşadığını, meleklerin hayatının olduğunu, ebedi hayat önünde ne gelecek, Allah'la münasebet ne olacak, ibadet ne, fazilet ne, keyif ne, kemalat ne, hep bunlardan mahrum yaşarlar. Bir de akıl alakadarlığıyla bu kadar mertebeye gelir de imandan istifade etmezse akıl ona zahmet olur, nimetken nikmet olur. Hayvandan daha aşağı düşer. Çünkü hayvan aklı olmadığından dolayı mazze müstakbelle ilgisi yok. Hayatını keyifle yaşar. 2 saat sonra kesilecek hayvan keyifle otunu yer. 3 gün sonra idam edilecek adamın iflahı sökülür. Kalp krizinden gider. Aklı İslamiyetle aşılamazsa, ikisi beraber olmazsa hayat o adama zindan olur. Öbürü serveti yok, devleti yok, fenni bilmiyor. Ama imanı var. Korkmaz. Kuyruklu yıldızdan çekinmez. Niye? Kullananı var. Kaderi var. Rayından gider. Sahibi var. Bak şimdi. Hastalıktan öbürü kadar korkmaz. Niye? O verir, o alır. Mülk onundur. Ebedi bir hayatım var. Bura zaten geçici. Bakın Türkiye'de olaylar oluyor. Herkes işinde gücünde yine. Çalışıyor şeyler. Marmaraylar, metrolar. İş yerleri açık. Gidin bakın Brüksel'e. Hepsi evinin içerisinde. Çıkar dışarı çıkmaya korkuyorlar. Niye? Şehitlik yok, gazilik yok. Bir dünya hayatı var. Bir de onun da elinden gitti mi? Bittiğine inanıyor. Ama bir Müslüman hayat gitti mi? He de böyle bir şekilde gitti mi? Şehadet var. Ecele inanıyor. Bunlar büyük nimetler arkadaşlar. İnsan insan eden bunlardır. Onun için üstadımız der, iman da hamd ister. Allah namazı mümine farz kılmış. Niye? Vermemiş ki o nimeti adam namaz kılsın. Zekatı kime farz kılmış? Fakire vermemiş, farz değil. Namaz niye mümine farz? İman etmiş, iman nimetini vermiş. Kıl bu namazı diyor. Bu imanın hamdidir, şükrüdür. Hatta hamde de hamd etmek lazım. Niye? Bilip de hamd edemeyenler de var. Hamd de bir hamd. Elhamdülillah ya Rabbi. Hamd etme şuurunu da bana vermişsin. Evet. Demek ki insan bir kitle-i mevattan bir zihayat değildir. Belki de milyarlarla zihayat hücreatından mürekkep ve zihayat bir hücre-i insanidir. Üstad başka bir yerde ifade eder. Fıtrat-ı mütehic olan insanın rahatı yalnız sahibe cidaldedir. Bir insanı meydana getiren atomlar ve hücreler hummalı bir harekette faaliyette hayatlarını sürdürürken bunlarda müteşekkül olan insanların atıl atıl durmaları sünnetullah kaidesine terstir. Cenab-ı Hak onlara ceza verir. Demek ceset ruh hesabına inceleşir. Yani insanın cesedi gelişti mi? Nefsani duyguları gelişti mi? Helal ve haramdan habersiz serveti devleti arttı mı? Onun ruhu ızdırap duyar. Vicdanı var ya, ruhu onu perişan eder. Çünkü vicdan çok önemlidir. Turnusol kağıdı gibidir. Bakmayın zahiren büyümesine, imkan sahibi olmasına. Vicdanı Allah'la münasebetini kurma noktasında onu eksi görüyor, nakıs görüyorsa o insan içi bitmiştir. Ruhen huzur sahibi olmayan bir insan da dışarıya güzel durumlar, neticeler aksettirmez. Evet. Öyle de cümle şu. Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinasının işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Bakın hayatı öyle bir merkez yapmış ki. Bu dünya olsa da hayat olmasaydı. Bakın. Milyarlarca atomlar hareket etmezdi. Bugün topraktan madenlere, madenlerden nebatata, nebatattan hayvanata, hayvanlardan insanlara, insanlardan ahirete milyarlarca atom gidiyor. Kışla gibi, bir mektep gibi. Anaokulu toprak madenlere geçti mi? İlkokula başlamış oluyor. Çünkü farklı bir alem. Atom gidiyor bak atomlar. Oradan diyelim nebatat hayatına geçti mi? Ortaokula girmiş oluyor. Başka bir alem. Başka bir alem. Başka bir şey yer. Ya askerliğe benzetin veya eğitime benzetin. Oradan hayvanata girdi mi? Liseyi bitirmiş oluyor. İnsana girmiş üniversite. Kalbine gelse, zikretse, beynine gelse, fikretse noktayı kemale gitmiş olur. Bir atom dünyada hangi alana ne kadar yaklaşmışsa ahirette ona münasip yerde kullanılacaktır. Geriye dönüşü yoktur. O onun hakkı olmuş oluyor. İşte Allah Celle Celaluhu hayat makinasına öyle bir özellik vermiş ki şu şehadet alemindeki kesif olan atomlar ahiret namı hesabına hayata malzeme yapılmakla kademe kademe rütbeler artırılıyor, eğitimden geçiriliyor. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif camit sönmüş ölmüş eczalarda nur hayatı serpmesi bir remz-i kudrettir ki bir bulanık suda bile mikroorganizmalara bakınız. Binlerce, milyarlarca. Cenab-ı Hakk'ın boş tuttuğu bir alan yok ki. Toprağa karıştırınız. Gözünüzün görüp görmediği binlerce canlı var orada. Balıklar kum yiyor. Hayır, kum yemiyor. Canlı yiyor onlar. Onlar bize kum olarak görünüyor. Hayatın girmediği bir alan yok. O zaman yıldızlar boş değil. Gezegenler boş değil. Orada yaşayacak mahlukat da biz bunlara melek diyoruz. İnsan gözünün görmediğine inanır. Gözünün gördüğüne inanmak ayıptır. Gözünü görmediğine inanman diyor. Mantığa bak sen. Gözünü gördüğüne mi inanacak? O müşahededir. Ona inanma denmez. İnanmak kalple ilgilidir. Kalbin gördüğüne inanır adam. Bir insanın gözü çok şeyler görür ama Kalbi görmez, ona inandı denmez. O iman etmemiştir. İman kalple ilgili bir özelliktir ki gözle alakası yoktur. Ama olan bir insan mümin olabilir mi? Ne demek? Bak kalbi görüyor. Cümleyi de tersten kuruyoruz. Türkçe'ye bilsek bunlara cevap veririz. Türkçe'ye az bilsek yok mu? Abi gözünün görmediğine inanma. Lafa bak. Şimdi insan buna inanır mı, bunu görür mü? Ayıp, buna inanır denmez ya. Bu görülür. İnsan görmediği şeye inanır. Gözünün görmediği melekler, ona inanır. Gözünün görmediği ahiret, inanır. Gözünün görmediği diyelim sırat, inanır. Cennet, cehennem, ona inanırsın. Gördün mü müşahede olur. Evet. Demek ki bu alemin latif hesabına şu alemi kesip nuru hayatıyla eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. Hakikatini kuvvetleştiriyor. Hemen bak örneğine geldi. Evet. Hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Allah'ın Celle Celaluhu Hak isminin kainatta bir tezahüratı vardır. Her yaratılan şeyin bir hak hukuku var. O incelir ama kopmaz. Bakın insanlar üzerinden ne kadar olaylar geçti. Felaketler geçti. Cenab-ı Hak dünyayı bir daha yarattı sanki. Nuh Aleyhisselam dönemini düşün. Nesli kesti bir daha. O büyük olaylar hadisatın altında bile insanların hakikati yok olmadı. İnceldi, kopmadı. Murat değişmez arkadaşlar. Allah bir şey murat etti mi? Kimse onun karşısına çıkamaz. Herhangi yaratılan bir mahlukun kıyamete kadar hakkı hayatı vardı, ondan sonra devam edecektir. Hayatın böyle bir hakkı var. İmtihan icabı, tezatlar da böyledir. Küfrün de bir hakkı vardır, hukuku vardır. İmtihandır. İmtihandır. Dolayısıyla kafirler de bitmezler. Küfür yok olmaz. Çünkü onun yaratılmasında bir hikmet vardır. Şeytana bağlıdır. Şeytan kıyamete kadar yaşayacaksa davası da yaşayacaktır. Peki mesele ne? Gece ve gündüzün dengesi gibi. Mevsimlerin dengesi gibi. Bazen iman galebe çalar, bazen küfür galebe çalar. Şimdi bakınız, şu anda her taraf gece. Gece değil mi? Gece hükmetmiş. Aydınlık mağluben mevcuttur. Vardır ama mağlup olarak. Ha, bura aydınlıktır. Ama hakimiyet gecenindir. İlla gece oldu mu? Işık tamamen yok olur, gündüz yok olur, gider diyemeyiz. Yani dünyanın yarısı aydınlık. Bura galiben karanlık. Aydınlık burada mağluptur. Niye? Yarın dönem değişecek de onun için. Şimdi gündüz galiben oldu mu, karanlık mağluben olur. Odalar, gizli yerler karanlıktır. Dünyanın bir tarafı karanlıktır. Aynen bunun gibi. İnsan iman etti mi? Ameline güvenmeyecek. Sonuna kadar dikkat edecek. Bunda iman galiptir, küfür mağluptur, yok olmaz. Kafirlerde de bunun tersi mevcuttur. Küfür hükmetmiştir onun aleminde. İman nüvesi vardır, yeteneği istadı vardır ama küfür ona galebe çalmıştır. İradesini kullansın, döner mesela. 70 yaşında dönen var, 80 yaşında dönenler var, 10 yaşında dönenler var. İrade esastır. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde bak, galiben cihat dava hükmetmiş dünyaya. Ama ecnebiler, inanmayanlar mağluben vardı, yaşadılar. Gün geldi Osmanlı yıkıldı. Aynı iman küfür mesela. Onlar galibiyetini ortaya koydular, biz gizliye düştük. Ama ikisi de bitmez. Hakikati yaratılma hikmeti var, yok olmazlar. Bazen o, bazen bu. Yani galebe nöbeti. Şimdi sıra bizde. Yani açılma sırası bizde. Tereddüt etmeyin. Nöbet bize geldi. Onlar iniyorlar. Farkındalar zaten. Biz çıkıyoruz. Osmanlı inmesiyle bizim imtihanımız bitti. Arkasından bir cumhuriyet geldi. Bedeli tabanda ödedik. Şimdi sıçrama bizde. Biz çıktık mı onlar düşecektir. Terazi ise bu. İnşallah öyledir. Öyle olacaktır. Çünkü Murat onu icap ettiriyor. Her ne yapsalar Cenab-ı Hak onlara müsaade etmeyecek. İmtihan icabı bizi biraz daha canımızı yakabilir. Ama neticesi hayır olacak inşallah. Evet. Bakın belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder. Gittikçe genişlenir. Peygamber Efendimiz geldi aleyhissalatü vesselam. 23 yılda bir dava ortaya koydu. Bakınız. Davanın sahibi gitti. Onun yardımcıları da gitti. Dava gitti mi? Hayır. Arkadan bir tabiin geldi. Daha kalabalık geldiler. Sahabe bitti ama suret değişti. Hakikat büyüyecek. Çünkü o suret o hakikata uyumlu olmayabilir. Başkaları gelip başka iş yapacak demektir bu. Şimdi çocuk büyüdü mü elbise değişir. Elbisenin değişme, değişmesi bizi ürkütmesin. Çocuğun hayatına bakın. Çocuk devam ediyor mu etmiyor mu? Eyvah elbise yere yıkıldı. Çocuk öldü. Hayır hayır. Çocuk büyüyor. Cenab-ı Hak yeni elbise verecek. Eskiyi yıpratıyor. Öyle bakmak lazım. Sonra geldi Emeviler. Onlar hizmet ettiler. Kısadan geçelim. Onlar bir miktar davaya hizmet etti. Elbise eskidi. Bak dava devam ediyor. Dikkat edin. Yıkıldı Emeviler. Yıktı Cenab-ı Hak. Hikmet öyle yani. Eskidi çünkü. Başkası geldi. Davayı başka yere götürecek. Abbasiler geldi. Bir miktar onlar bu davaya hizmet etti. Onlar da yıprandı. Maddedir. Suret değişiyor. Suretin değiş, hakikatin güçlenmesi anlamına geliyor. Bu maneviyatta da böyledir. Yani şimdi sahabelerden sonra dikkat ediniz. İlim devreye giriyor. Sonra tasavvuf devreye giriyor. Sonra ihlas-ı samimiyetin hakim olduğu mehdiyet devreye girecek. Suret değişiyor. Hakikata göre Allah sureti değiştiriyor. Suret çünkü o hakikate uygun olmaz. Hakikat o surette görünmesi lazım. Bugün davayı kutsiye Kur'aniye bu surette göründüydü. Sonra geldi Selçuklular. Taşlı seferleriyle davayı büyüttüler geldi. Sonra geldi Osmanlı. Bakın 650 yıl bir hanedana. Selçuklu yıkıldı, dava yıkılmadı arkadaşlar. Dava yeni bir destek, yeni bir yardıma ihtiyacı var. Bunu Selçuklular yapamazdı. Yapsa devam ederlerdi zaten. Yeni bir elbise lazım, yeni bir moda lazım. Osmanlı geldi. Sonra Cenab-ı Hak saltanatı kaldırdı, sistemi kökten değiştirdi. Şahsı daire sistemler bitti. Dava meşrutiyetlerle, meşruiyetlerle gelişecek. Demokrasileri getirdi. Demokrasiler gelince millet dinden şüphe ettiler, korktular. Saltanat gibi din de gider melden diye. Hayır, suret değişiyor, korkma. Din devam edecek, daha geniş şumurlu devam edecek. Kılıncın gitmediği yerlere internetle, kalemle biz gideceğiz inşallah. Kılıncın gücü bunlara yetmez. Kılıç keser. Bu terbiye eder. Evet. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder. Gittikçe genişlenir. İlk tıbba bakın. Bak profesörlerimiz burada. Şimdiki tıbba bakın. İnsanlar değişmiş, cihazlar değişmiş. Ya insanların ölmesi, cihazların ölmesiyle tıp ölmemiş. Öyle duayen insanlar var ki tıpta İbn-i Sina gibi. Korkmuş acaba gidince ne olacaktır? Korkma. Başka İbn-i Sinalar gelir. Allah sureti de tıbbı geliştiriyor. Bakın suretin değişmesi davanın gelişmesidir. Ziraatlar, ticaretler de böyledir. Bugün bir adamın bir günde yaptığı ticari parayı, kazandığı parayı bundan 1000 sene evvel bir adam ömür boyu kazanamaz. Nereden nereye geldi? Bunlar surette içmesiyle oluyor. Kışır ve suret ise eskileşir, incelenir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatın, bak sabit, verdim Allah, kesmez. Bu davayı indirmiş, muhafızı benim diyor. Ya Rabbi değiştiriyorsun insanları. Davayı geliştireceğim onun için. Bak, sabit ve büyümüş hakikatin kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Ağacı bu diyoruz ya. Zavallı hale getir, kalem gibi kalıyor. Eğer o anda hayatı olsa bizim gibi yok mu yani, ruhu olsa? Teberan eder, inler. Ne yapıyorsun? Ustanın ağlamasına rağmen yapar bu işi. Çünkü niye? Daha gür gelmen için. Cenab-ı Hak insanları imtihana tabi tutar, bir bedel ödetir. İnsanların canı yanar, aleyhte konuşur. Veya onu şer görür. Hayır. Allah daha güçlü, daha kuvvetli getirmek için imtihana tabi tutuyor. Ziyade ve noksan noktasında hakikatle suret makusen mütenasiptirler. Suret güçlendi mi? Hakikat küçülür. Osmanlı toprağı büyüttü. 26 milyon kilometre kare. Ama ne oldu? Dava küçüldü. Taşıyamadı. Yani suret karınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleşir. Hakikat o nispette kuvvet bulur. Mesela bak göz de görür. Göz uzaktan görür. El de görür. Dokunmakla görür. Niye? Bu da maddi, bu da maddi. Fakat bu şeffaf. Terbiyeden geçmiş. Buna özel bir muamele yapılmış. Deri bundan daha ince gözden. Deri görmüyor da göz nasıl görüyor? Özel bir terbiye. Şu kağıt karşıdaki ışığı geçirmez. Bak gölgesi var. Şu kadar da hafiftir. Gidin Dolmabahçe Sarayı'na. Işığı geçiren mermerler var. Bardak kalınlığında. Mermer. Işığı geçiriyor. Çakmağı buradan yak, buradan seyret. Ya onu da yapıyorlar. Ya taş nasıl ışığı geçirir? Kağıt geçirmiyor. Mesele ağırlık değil. Terbiyeden geçme meselesidir. Nefsi insaniye de terbiyeden geçti mi? Kumun terbiyeden geçtiği gibi. Evliya olur adam. Gözün görmediğini kalp görür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün vücudu göz mertebesindeydi. Bak bizde bir tek kura var, cam. Yine ağırlığı vardı. Sahabe elini öpüyordu, dokunuyordu ona. Hayali bir insan değildi. Nuraniyet kesmek bu değil. Ama o hale gelmişti ki ibadetle, taatla, faziletle bedeni necmi. Yıldızlar gibi tabiri caizse. Arkadan gelen de görüyor, sağdan gelen de görüyor. Biz sağdan gelene bakarız. Onun bakmaya ihtiyacı yok. Ya Resulullah geldiler, takip ediyorlar. La takar. İnnallah ma'ara. Korkma. O görüyor zaten arkadan gelen. Vücut, ruhun her tarafıyla görmesini engellemiyor. İşte manevi terbiye de böyle bir şey. İşte şu kanun, kanunu tekamüle dair olan bütün eşyaya şamildir. Ya bir şey kanunu tekamüle tabi oldu mu? Tekamül büyüme kanununa, evrim değil burada. Basitte mükemmele doğru kemal kanunu var. Çocuk doğar, büyür, sonuçta ölür. Bir çocuk öldü mü? 4 çocuk bırakır gider. Bana ölen bir tane insan gösterin, bir bitki veya tohum gösterin ki ölünce tek gitmiş. Nadiren o önemli değildir. Olsa zaten nesiller böyle çoğalmazdı. Biz kaç kişiden başladık? 2 kişi. Bak nereye geldik? 10 yıl sonra kaç milyar olacak diyorlar? 10 milyar olacakmış dünyanın nüfusu.
50 milyar.
Bilmiyorum artık nereye gidiyorsun. Ya balıklar da böyle. Nebatat da böyle arkadaşlar. Hep ileriye gidiyor. Bir tane geriye gelen yok ki. Dinler de basitten mükemmele doğru gitmiş. Herkes semaya çıksın. Ayyuka, minare şerefesine Müslümanlar yerde sürüsün. Hayır, onlar da çıkacak. Şerefeye çıkacaklar inşallah. İnşallah dava Allah'ın davası. Onlara Müslümanlarla koruyacak. Müslümanlara zeval geldi mi? Davaya da zeval gelir. Ama zeval gelmeyecek diyor bu davaya. Teminatı onu taşıyanları muhafaza etmektir. Bu olaylar da taşıyanları güçlendirme amacına yönelik bir ameliyat-ı cerrahiyedir. Çünkü talim olmayan bir insanın gücü kuvveti asgariye düşer. Evet. İşte şu kanun tekamüle dair bütün eşyaya şamidir demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikati uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. Bir çekirdek toprakta diyelim ki 3 ayda canlanıyor. Tohum 20 günde canlanıyor. Mesela bir insan anne rahminden 9 ayda doğuyor. Yıldızın da doğumlar ürünleri var. Kainat da doğdu, büyüyor. Ölecek. Ölmeden kendini kurtaramaz. Ölümden kurtaramaz. Çünkü tekamül kanununa tabi. Herkes bu kanuna tabi. Peki öldü. İkinci kanun devre girecek. Haşir. Her ölüm bir doğumun başlangıcıdır. Tohum öldü mü sümbül olarak çıkıyor. Çekirdek öldü mü ağaç olarak çıkıyor. Dünya öldü mü ne olarak çıkar biliyor musunuz? Cennet olarak çıkar. Çekirdek bu kadar çünkü. Ya şu çekirdekten karpuz çıkıyor. Sen dünyayı çekirdek olarak ek. sonsuz cennet de bu dünyadan çıkacak. Ya ve tübeddelu ardu gayler arz sıdı tahakkuk edecektir. Yani arzı Cenab-ı Hak başka bir arza çevirecek. Şimdiki arz fani, geçici. Bizi tatmin etmiyor. Bir yüzüm gelirse 10 tokat duruyor. Az koşsak başımızı duvara çarpıyoruz. Bu dünyayı Cenab-ı Hak ahirette bir yere koyacak. Bak cennet o kadar büyük ki bu dünya bir yerde müze olarak. Gelin gezin dünyada. Ha gece kondunuz buydu işte. Ya biz bunun için mi çalıştık? Cenneti görünce şaşıracağız. Buna çalışılır mıymış? Ya çalışmışız işte. Dünya gelip anda rahmet arz olayan bir adam var mı içinizde? Neydi o günler 9 ay? Nereden geldi bu? Ben bir tane şikayetçi adam görmemişim. Ama 9 ay orada kaldık. Geldik memnun olmadık mı arkadaşlar? İmanlı ahirete gidelim. Oradan dünya gece kondu gibi kalacak. İman edenler için. Elhasıl dünyanın mevti mümkün. Hem hiç şüphe getirmez ki mümkündür. Yani dünyanın nasıl öleceğini hem hikmetini hem sebeplerin mantıklı izahını yaptı. Bu kanuna bütün mahlukat tabidir. Ölme kanununa tabi olan doğma kanununa da tabidir. Bir şeyde ne şünema varsa, tekamül kanununa tabi ise o büyür ve gelişir. Büyüyerek gelişenlerin bir ömür fıtrisi olur. Ömrü fıtrisi olanların eceli fıtrileri olur. Bunlar ölümün pençesinden kendini kurtaramaz der üstadımız. Dünya da kurtaramayacak. Fani olan kısmı çökecek, düzeltilecek. Yağı ayranı birbirinden ayrılacak. İki zıt birbirini görmedi mi iki tarafta ebediyet kesbedecek. Farklılık olmayacak. Bizi ölüme getiren, götüren farklılıktır. Cennet bütün malzemesiyle bir tarafa. Cehennem de bütün levazımatları bir tarafa çekildiği zaman zıtlar birbirini görmeyecek ahirette. O zaman iki tarafta ebediyet kesbedecek. Buradaki farklılık, değişkenlik zıtların bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Kuvvetin dereceleri acziyetin girmesiyledir. Güzelliğin mertebeleri çirkinliğin girmesiyledir. Değil mi? Galibiyetin mertebeleri mağlubiyetin girmesiyledir. Dünyada bunlar mebzul. Cenab-ı Hak dengeyi hikmet açısından böyle kurmuş. Ahirette ise ayıracak bunları birbirine. Ayırdı mı? Farklılık olmayacak. Farklılık olmadı mı? Ölme olmayacak. Bak hem mantığı hem de vahye dayanır hakikatlerle öyle müjde veriliyor. Cenab-ı Hak bizi oraya layık olanlardan eylesin. Memleketin üzerindeki bu karanlık bulutları izale eylesin.
Amin.
Düşmanımızı güldürmesin.
Amin.
Dostumuzu sevindirsin.
Amin.
Şu askerlerimize güç kuvvet versin.
Amin.
Ölenleri cennetle taltif etsin. İnşallah zaten şehit oluyorlar. Kalanlara da sabırlar nasip eylesin.
Amin.
Bu ehli dalaletin planları boşa çıkacak.
İnşallah.
Ama biz buna liyakat kesmemiz lazım ki Cenab-ı Hak da kudretiyle rahmetini bir an evvel bizden esirgemesin. Bizi de imtihana tabi tutuyor. Ülkemizi de ve bütün insanlığı da. Ama sonuç itibariyle İslam alemi tevhide gidiyor. Ülkemizle İslam aleminin eskiden olduğu gibi yani hakikat noktasında olmasa da sureta aynı Avrupa Birliği gibi Birleşik Amerika Birleşik Devletleri gibi İslam aleminin bu anlamda liderliği önderliği bu millet yapacaktır. İnsanlık alemi de hakiki İseviliğin zuhur etmesiyle İslamiyet'le omuz omuza gelecek ve Allah'ın murad ettiği ben nurumu tamamlayacağım hakikati insanlık aleminde kendini gösterecektir. Biz o günün arefesindeyiz. Ne mutlu o gün için çalışanlara. Ne mutlu o gün için kendisine düşen paydan az da olsa iştirak edenlere.